Ayrım 28.
Küçük Mehmet ne alemde? Diye sordu Arif. Çok iyi bir okuyucu olduğunu, akıllı sualler sorduğunu, iyi yetişeceğini umduğumu söyledim. Küçücüktü, şiir okurken dikkatimi çekmişti. Şimdi nasıl büyüdü kerata? Hepiniz büyüdünüz dedi Arif. Benimle konuşurken Fatma'ya bakıyordu. Kaç yaşındasınız şimdi? Laf atmak istedi canım. Fatma da ben de 21'e geldik Arif dedim. Küçük kız diyorsun ama evlenme çağımız geçiyor. Ne biçim konuşuyorsun dedi Fatma. Kıpkırmızı olmuş, öfkelenmişti. Boş ver, nasıl olsa siz evde kaldınız dedi Rıza. Ha belki sen İlay, Mehmet Ali gelirse dönecek mi o? Ne bileyim ben dönecek mi? Neredeyse 3 yıl oluyor ayrılalı. Gittikçe seyrekleşen, gittikçe propaganda kokan, kısacık mektuplarından başka bir haber almadım ondan. Akça bardağım, akçiçeğim, bir tanem, sevgili İlay olmuştu. Sonra sadece İlay. İlay, beni seçkin komsomollar kampına layık gördükleri için içim partiye karşı teşekkürle dolu. Bir komsomol olmak ne demek? Orada, köyde elbet öğrenmiştik pek çok şey. Fakat komsomolluk gibi çok şerefli bir görevin bilincine ancak şimdi ve tam anlamıyla varıyorum. Bilirsin bir komsomolun ilk görevi Marx, Engels ve Lenin'in öğretisini çalışmak, durmaksızın onları okumak, tekrar etmektir. Okudukça derinleşir ve artık dünyada ve doğada cevaplayamayacağın bir soru kalmaz. Hepsinin izahı açıkça yapılmıştır çünkü. Partimizin önderliğinde gereken mutlu sonuca, komünist cemiyete doğru giderken, eserleriyle insanlığa ışık getiren 3 büyüğün önünde saygı ile eğiliyorum. Bütün insanlıkta böylece tek hakikate erecek ve 3 büyüklerin önünde eğilecektir. Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım İlay. Beni soranlara selamlar, gözlerinden öperim. Şu mektubu alınca uzun uzun düşünmüştüm. Kelimelerin altında yatan bir başka mana aramıştım çünkü. Sevgilim sanki Marksizm'den bahsetmiyor, İsa dinine olan bağlılığından bahsediyordu. Orta çağın koyu dindar, tutucu cemiyetini bir nebze okumuştuk. Çağdaş zihniyetimizle onların bağnazlığını yadırgatmak istemişlerdi bize. Şimdi baktım Mehmet Ali'nin sözlerine. İsa'nın dinini anlatmakta. Gereken sonuç demiş, komünist cemiyet. Yoksa vaat edilen cennet olmasın. Sonra üçlü üçlü deyişi bana, Hristiyanlıkta baba oğul Ruhül Kudüs üçlüsünü hatırlattı. Velhasıl bir süre tereddüt ettim. Çocuk bana dine döndüğünü mü anlatmak istiyor acaba diye. Sonra düşündüm ki Marksistlerin geveledikleri 3 aşağı 5 yukarı aynı şeydir. Mehmet Ali'nin sözlerinin birden böyle çarpması hepsini topluca yazdığı için olsa gerek. İsa dinindeki ruhban sınıf bile var. Önder olan parti. Gülmem geldi. Ya bütün sorulara verilen cevaplar? İnsanlığın ereceği tek hakikat eksik kalmamış. Tövbe tövbe. İman yoksunu adamlar. Din gibi. Hem de pek yobazca yapışmışlar işte. Dedem ölürken inan Allah'a inan demişti. Sözlerindeki derin manayı ve beni her kötülükten koruma içgüdüsünü gün geçtikçe daha iyi anlıyorum. Arife, ilme falan da gerek yok. Marksizm çözüyor her şeyi. Tabiat olaylarını bile dedim. Güldü. Yeni mi anladın? Ya Amerikalılar nasıl gitti aya? Şüphesiz Marksist öğreti sayesinde. Ruslardan daha iyi yorumlamışlar demek ki. Sonra başka mektuplar. İlay, bir kolektif sorumlusu olarak senin görevlerin son derece ciddidir. Hatırlatmak isterim ki halkı ve gençleri bedenen ve kafaca eğitiminde, her şeyden önce ve her şeyin üstünde. Marksist-Leninist çalışmaları teşvik etmek, sosyalist mirası korumak ve bilhassa sosyalist devletin sağlamlığını, onun gücünü yok etmeyi hedef alan her türlü fikir, insan ve teşkilatın karşısına çıkmaktır. Senden beklediğim budur İlay. Gözlerini öperim. Babamı görürsen selam söyle. Acaba çalışmalarımız hakkında bir şeyler öğrendi de beni ikaz mı etmek istiyor? Yok canım. Sadece aradaki okurlara gösteriş yapıyor. Demek ihtiyacı var. İlay, sevgili çocuk, nasılsın? İyi olduğunu tahmin ediyorum. Şimdiye kadar gerek okulda, gerek yoldaş Karaoğun yanında öğretinin teorisini iyice öğrendin. Ayrıca son çalışmaların dolayısıyla teorinin pratiğe bağlanışını da iyice çalıştın. Bu yeterli olmamalı, daha çok çalışmalısın. Öğretimiz teori ve pratik olmak üzere bir bütündür. Bu bütün toplumun hayatıdır. O halde çalış İlay. Okuduğum iki kitabı sana yollayabilmek için müsaade istedim. Türkiye'deki faşist burjuva egemenliğini anlatmak bakımından çok ilgi çekici kitaplar. Bu egemenlik altında inim inim inleyen işçi sınıfına, içeri alınmadıkları için hastane kapılarında ölen proleter çocuklarına ve sırf egemen burjuva sınıfa dahil olmadığı için üniversiteye kabul edilmeyen gençlere acımamak elde değil. Ancak ne kutlu bir haber ki Türkiye'de de uyanış başlamıştır. Gazeteden takip ediyor olmalısın. Gençler akın akın düzene karşı çıkmakta, bu yolda kan dökmektedirler. Yakında tahmin ediyorum iş yerlerinde grevler patlayacak, egemen burjuva sınıfın temellerini sarsacak olaylar başlayacaktır. 1900'lerin Rusyası'nı mı hatırladın? Evet öyle. İşte bir kere daha bir başka ezilmiş halka, önder, yol gösterici olmakta Rusya. Ve sanırım oradaki proleter kardeşlerimize yardım etmek bir gün bizlerin de görevi olacak. Dünya işçileri birleşiniz. Selam. Yılların ötesinden bize seslenen Büyük Marx'a. Selam sana yoldaş İlay Eminov'a. Bu oğlan tam kaçırıyor galiba. Fakat Türkiye için yazdıklarını içim ürpererek okuyorum. Gerçi gazeteler bazı havadisleri vermişler. Gençleri tartaklayan polislerin fotoğraflarını basmışlardı ama şu Mehmet Ali'ye de ne oluyor? Sanki eseriyle övünen bir sanatçı gibi. Ondan sonra aldığım mektubunda ise Nazi askerlerinde bulunduğu anlatılan coşkuyu sezmiştim. Şöyle diyordu. Sevgili yoldaş Eminov'a, Komünist Partisi tarihini yeniden inceliyorum. Heyecandan hakim olamadım, sana yazmaya başladım. Şu anda kafamda çınlayan trompet, boru ve kızıl bayraklar altında yürüyen Kızıl Ordu'nun adım sesleridir. Marşlar, marşlar, göğüs dolusu haykırıyorum ben de. Gözyaşları süzülüyor yanaklarıma. Buna benzer laflar ve ilave. Heyecanım asla şahsi değildir. Şahlanan Marksizm'dir. Adımlar komünist cemiyete doğrudur. İşte o cemiyet adına heyecanlanıyorum ben. Gözyaşları onun içindir. Şu coşku içinde sana sevgilerimi gönderemem. Şahsi duygum bahsettiğim görkemin içinde erir ve kaybolur. Selam yoldaşlar. Aptal ve yoğun propaganda ne için sevgilim? Kafamı çatlatsam da anlayamıyorum. İki satır yazsan, ben iyiyim, ya sen nasılsın desen razıyım. Fakat sözlerinle başım dönüyor. Hanidir beni bırakan mide sancıları yeniden başlıyor. Haydi diyelim ki inanıyorsun yazdıklarına, fakat bana propaganda yapacak kadar kafasız bir militan haline düşmen mümkün mü? Sana ne yaptılar bir tanem, ne? Bütün duygulardan arınmış, sosyalist marka bir makine oluvermişsin gibi. O halde hala niçin yazmaktasın? Sana ne yaptılar bir tanem? Beni düşün, daha sık, her dakika. Eminim onların tesirinden kurtulursun. Unutma sevdiğim, ben senin rahmetinim. İstersen belam de. De ama beni unutma. Sarıl bana, daha sıkı, çok sıkı. Mehmet Ali, Mehmet Ali, işit beni, duy beni. Şöyle sere serpe uzanıp da toprağa, gözlerimi göğe kaldırınca seni hatırlamamak imkansız akçabardağım. Bana mavi mavi bakıyorsun, güneş yaldızlanmış bakışlarını, gülümser gibisin, tek bulut yok. Elimde olmadan ben gülümsedim sana. Sonra aklım başıma geldi, çevreyi araştırdım, gören oldu mu diye. Eğer gören olmuşsa, hafta sonundaki öz eleştiri toplantısında, o gün toprağın üstünde yatarken hiç gereği yoktu ama gülümsedim diye itiraf etmem lazım gelir. Çünkü nasıl olsa rapor edilmişti ve durup dururken gülmeme bir inandırıcı mazeret bulamam. Şaşırıyorsun değil mi? Sorar gibisin. Artık gülmekte mi yasak be canım? Evet öyle. Çünkü ben artık Mehmet Ali değilim. Peter Baron Enstitüsü tarih bölümü mezunu, seçkin komsomol Mehmet Ali. Şimdi seçkin komsomollar arasından ayrılıp özel eğitim merkezine gönderilen en önemli gençten biridir. İsmi ise Peter Zhivkov. Buraya geldiğimiz gün sekreter bizleri teker teker aldı odasına. Yuvarlak kafalı, elmacı kemikleri fırlak, gözleri çekik bir adam. Bulgar ismi kullanıyor ama Asya'dan geldiğine yemin edebilirim. Türk mü yoksa Moğol asıllı bir Sovyet vatandaşı mı? Galiba ikincisi. Çok soğuk. Kişinin alnından geçip beynine nüfuz eden delici bakışları var. Benimle Türkçe konuştu. Bu okulda çok özel kurallar uyguladıklarını söyledi. Kuralları saydı. Bence en mühimi okulun dış dünyadan ve bir öğrencinin diğer öğrenciden tecrit edilmesi. Dış dünya ile teması ve ilgiyi kesmek alışılageldik bir olay. Kampta da öyleydi. Diğer öğrencilerden ayrılık ise gerçekten garip. Kalabalık içinde bir kişisin. Hem beraber çalışıp yemek yediğiniz, toplantılara katıldığınız, seminerler yaptığınız kalabalığın içinde bir kişinin bunca yalnızlığa itilebileceğini aklıma getirmezdim. Baş döndürücü bir durum. Küçük yaştan gözlenmeye alışığımdır bilirsin. Hareketlerimin hesabını vermeye, ama bu kadarı beni bile çok şaşırtıyor. Bana neler söylediğini hatırlıyorum İlay. Bakışları hep alnımda. Kendinize bir isim seçecek ve bundan sonra hep o ismi kullanacaksınız dedi. Burada eskiden tanıdığınız biriyle karşılaşsanız bile kendinizi ona yeni isminizle tanıtacaksınız. Hiç kimseye gerçek isminizi ve hüviyetinizi söylemeyeceğiniz gibi buraya gelmeden önce yaşadığınız hayata dair en ufak bir imada bulunmak bile yasak. Mezun olduğunuz okulu bile söylemeyeceksiniz. Velev ki karşınızdaki o, okuldan sizin en samimi arkadaşınız bile olsa. Şaşkınlıktan tıkandım. Fakat bildiğin gibi verilen talimatın sebebi sorulmaz. Bu yüzden sadece yutkunabildim. Sekreter devam ediyordu. Şahsi konularda konuşmalar tamamıyla yasaklanmıştır. Yeni isminiz hayatınıza, duygularınıza, zaaflarınıza, hoş zaten burada hiçbir zaafınız kalmayacak, özel düşüncelerinize giydireceğiniz bir zırh olacak. Bu zırha en ufak bir delik açılmayacak. Şimdi bir isim seçin, bu hakkı size tanıyoruz. Hiç düşünmeden Peter Zhivkov dedim. Neden? Sayın Devlet Konseyi Başkanımıza içten bağlılığımın bir neticesi olarak seçtim Zhivkov'u. Peter'i de mezun olduğum okula bağlılığımdan diyemezdim ya, gereksiz bir duygu gösterisi olurdu. Aklıma ilk gelen ad dedim. Aklınıza ilk gelene göre hareket edilmeyeceğini bilmeniz gerekirdi yoldaş Peter Zhivkov. Burada ilk gününüz olduğu için sizi bağışlıyorum. Bu gibi duygusal ve çocukça davranışlarınız tekrarlanmasın. Dikkat ediyorum, sekreter hep Türkiye'de son moda olan Türkçe ile konuşuyor. Ben olsam duygusal yerine hissi derdim mesela. Demek anadan babadan öğrenmemiş Türkçeyi. Son zamanlarda basılan kitaplardan öğrenmiş. Evet yoldaş sekreter dedim. Niçin Bulgar ismi? Bulgaristan vatandaşıyım. Buraya niçin geldiğinizi, yani niçin seçilme olanağı elde ettiğinizi biliyor musunuz? Özel görevler hakkında eğitilmek üzere yoldaş sekreter. Nedir bu özel görevler, kanınız nedir? Bilmiyorum, hiçbir kanım yok. Şimdilik şunu bilin, burada çalışacak, öğrenecek, yine çalışacaksınız. Çalışmak, öğrenmek, yine çalışmak. Resmi düstur bu. Fakat arkadaki hesap mecbur edildiğimiz yalnızlıkta yaşayabilme yeteneğimizin derecesini tespit etmek galiba. Bir çocuk arkadaşına geldiği kasabanın adını söyledi diye ihtar aldı. Bir daha tekrarlarsa böyle bir suçu kovacaklarmış. Sekreterin beni ilk ağızda azarlaması boş değildi. Bu duygusal olmamak, öyle büyük ve detaylı anlamlar taşımakta ki, bazen kendimi kış günleri saçaklardan sarkan buz kazıklarına benzetiyorum. Çünkü gerçekten öyle olmamızı istiyorlar. İşte bundan ötürü gökyüzünde gözlerine gülümserken irkilip çevremi araştırdım. Hiçbir buz kazığı gülümsemez. Her şeye rağmen halimden şikayetçi değilim. Seçkin komsomollar kampında 6 mevsimdir bu okul için hazırlanmışım. Yeni bir dünya, fakat şüphesiz şahsiyetimin yoğrulması, istenilen şekli alabilmesi için gerekli ve faydalı. Öğrenmek, Marx'ı, Lenin'i tekrar etmek, tarihi maddeciliği, diyalektiği o kadar tekrar etmek ki adeta onlarla özdeşleşmek, belki beynin eriyip bütün kuşkulardan ve tarafsızlıktan arınması, kafanda yalnız öğretinin kalması. Özlediğim de işte buydu sevgilim, akçiçeğim. Bana kızacaksın, kızma. Düşün ki istediğimi elde ediyor, seçtiğim yolda mesafeler kat ediyorum. Bir de sana olan tutkum azalsa, evet öğrenmek bunlar, çalışmak ise öğretinin her alanda, her fırsatta, her duruma uygulanabilmesi. Mesela diyorlar ki, şu anda bir burjuva devletinin vatandaşısınız. Bir konuda iktisadi kalkınma tespit ettiniz. Bu konuyu Marksist açıdan yorumlayan öyle bir yazı yazacaksınız ki, halk kalkınmayı çöküş olarak kabul edecek, morali bozulacak, düzene küfredecek. Yahut aynı memlekette o düzen içinde halkın polise nefret duymasını sağlayan bir bildiri. Halkın törelerini, bilhassa dini alaya alan, karikatür konuları vesaire vesaire. Bu yazdıklarımız iki açıdan inceleniyor. Biri gerçekten halkın aklını allak bullak edecek derecede kuvvetli mi? İkincisi ise yazıda öğretinin kurallarına ne kadar yer verilmiş? Bazen piyes yazdırdıkları bile oluyor. Küçük hikaye denemeleri de yaptırıyorlar. Seninle kolektifteki çalışmalarımız geliyor aklıma. İçim bir tuhaf oluyor. Benim özel yeteneğim yok. Piyes ve hikaye yazarlığında. Daha ziyade bildirilerde kuvvetliyim. Fakat İlay, bir çocuk var. Yusuf Kemalov ismi. Han Asparuh'tan ve seçkin komsomollardan iyi arkadaşımdır. Anlatamam nasıl güzel yazıyor. Heyecan duyarak dinliyorum hikayelerini. Türk grubu ile hep Türkçe konuşuluyor ve Türkçe yazmaları isteniyor. Tabii yeni moda Türkçe ile biraz zorluk çekiyorum. Deli mi bu adamlar? Her sene yeni kelime icat ediyorlar. Deme, ben artık bunun için yapıldığını biliyorum. Derslerimiz arasında bulunduğumuz faşist memleketin dilini bozmak diye bir bölüm de var. Evet, böylece teori ve pratik beraberce yürütülüyor. Demek sessizce ve umudumu kendime bile belli etmemeye çalışarak pek bekliyormuşum ki ondan askere gideceğine dair bir mektup alınca bozuldum. Zarf kağıt elimde kalıverdi. İlay, mezun oldum. Kampa oradan da askere gideceğim. Nereye olduğunu bilmiyorum. Sanırım uzun bir süre mektuplaşamayacağız. Babama yazacak vaktim yok. Görürsen söyleyiver. Benden haber beklemesin. Kendine iyi bak ve daha önce yazdıklarımı unutma. Kendini eğitmeye çalış. Selam. İşte bu kadar. İçimde hafif bir kıpırtı oldu. Kendine iyi bak demiş. Beni düşünüyor hala. Uzak yılların ötesinden cılız bir ses. İlay dedi. Beni sana ısmarladı. Yani beni düşündü. Beni... Evet anne, kendince seni severdi babam. İlk defa Mehmet Ali'nin bir mektubunu sıkıca buruşturup elimde çöp sepetine attım. Arkasından zarfı yırttım küçük küçük. O da çöpü boyladı. Ben çalışmak için önümdeki yazıya eğildim. Kelimeler, harfler birbirine karıştı, dalgalandı. İnsanın nerede askerlik yapacağı bellidir ve askerlik süresince mektuplaşmak yasak değildir. Ne oluyor sana Mehmet Ali? Hemen o akşamüstü rastladım John Ahmet'e. Oğlunun mektubunu söyledim. Uzun uzun önüne baktı. Ayakkabılarını inceler gibi ve mırıldandı. O büyük oldu. Sahiden büyük adam oldu. Artık yazmaz da. Gelmez de. Eh ne yapalım? Yine de oğlumdur benim. Oğlum sayılır herhalde. Cevap vermeden yanından ayrıldım. Arkamdan seslendi. O eşyaları almak ister miydin İlay? Hangi eşyalardan bahsetmekte? İlk anda anlayamadım. Sonra güldüm. Hayır dedim. Evlenince onları kullanacağız. Niçin alacakmışım? İstersen kira vereyim sana onlar için. Şaşkın baka kaldı yüzüme. Oysa demek isterdim ki, bir koca çukur kaz John Ahmet, göm hepsini. Ne var ne yoksa. Dantelli perdeler mi? Kilimler mi? Unuttum. Göm onları. Oh ne oluyorum kuzum. Mühim değil. Düzelirim bir tanem. Fakat sana ne yapmaktalar? Umarsız kaldım yine. Anılarımla donanıyorum. Seni anımsıyorum Akçiçek. Bir dinginliktir özlemim. Seninle içsel söyleşilerimde buluyorum dingini. Yaşantımız bir devingenlik süresidir. Öğretinin, deneysellik ve görgüselliğinin yanı sıra kişiliğimize eğilmekteler. Özellikle kişisel yanılgılar, noksanlar üzerinde duruluyor. İşte bu yaşantı sürekli bir devinimdir. Ancak tek düze bir devinim. Birbirimizi gözlüyoruz ve çaşıtlıyoruz. Çaşıtlamak zorunluluğundayız çünkü. İlk anda Yusuf Kemalov'un annesini anımsadığını çaşıtlamak zor geldi. Tedirgin oldum bir süre. Daha sonra düşün özgürlüğüme kavuşunca davranışımın ne kadar doğal olduğunu anladım. Kendimi kutladım. Düşün özgürlüğü. her türlü kişisel duygudan ve diyalektik kuralların dışında her türlü düşünden kurtulmak, arınmaktır. Bazı kereler duygusallığımız yüzümüze yankılanmasın diye kendimizi zor sınavlardan geçirdik ve bir aşamaya vardık. Bu övünç verici bir aşamadır. Davranışlarımız özenli bir ölçü içinde. Ağzımızdan gereksiz anlamlara çekilebilecek bir tek sözcüğün bile çıkmaması için çaba harcıyoruz. Böylece bizi çağcılaştırmak için harcanan çabaları gerici kişiliğimizi gidererek karşılıyoruz. Özellikle dil bilimsellik açısından çağcılaşmamız için çalışıyorlar. Bu gerekliymiş. Yeni kişiliğimizde bize verilecek görevler için gereksinmeymiş. Yeni kişiliğimiz. Oh usumdan bir tümcen geçmekte. Sizi galiba seçkin komsomollar olarak değil de seçkin casuslar olarak yetiştiriyorlar. O zaman coşkulu bir şaşkı içinde kalmıştım. Şimdi ise tümcenin anlamı gerçek anlamını buldu. Ne yazık, bunu sana anlatma olasılığından yoksunum. Yoksa yüzünün aldığı anlamı izlemek hoşuma giderdi. Burada tüm koşullara uyum sağlamaktayım. Ancak dil konusunda zorlanıyorum. Dil bilim öğretmeni, çok sözcük kullanmanıza gerek yoktur. Bir sözcük birçok anlamı karşılamalı. Buna çalışınız, diyor. Az sözcükle çok şeyi anlatım zor. İkide bir ikircime düşüyorum. Boğuluyormuş gibi bir duygusallığa kapılıyorum. Hemen Rusça konuşmaya başlıyorum. Sözcük bolluğundan rahatlıyorum. Oysa burada bizim grup Türkçe konuşmak zorunluluğunda. İşte adım adım Türkçemizi kolayladık. Artık gerici bir sözcük kaçıran ağzından çaşıtlanıyor. Yeni kondu bu kural. Önce alıştırdıktan sonra kuralı koymaları iyi oldu. Tersi durumda ben çok çaşıtlanır ya da öz eleştirilerde hep doğrulamak zorunda kalırdım. Dil bilim öğretmeni, gerici Türkçeyi de unutmayın pek. Belki kullanmak gereksinmesini duyacağınız durum olabilir, dedi. Olasılı göründü bana. Hele seninle karşılaşırsam. Hala ilişkimizi kesmemi istemediler benden. Ne nedenle bilemem. İlişkimizi yakından izlediler. Okuldaki son betiklerimi komsomol sekreteri dikte ettiriyordu. Galiba yaşamamın bir noktasında gerekeceksin. Nedeni nedir? Nerede? Nice? Düşünüyorum, bulamıyorum. Bizi Türkiye'deki yaşam için hazırladıkları kanısındayım. O zaman sen neden gerekeceksin? Sen ve ben Türkiye'de, ah! Olasılığı bile sabuklama gibi, karabasan gibi. Başka bir oranlı olasılık olmalı ya da ikimiz için böyle olasılık oluşturuluyor. Daha bana açıklanmadı. Üzünç içinde yazdığım son mektupta sana askere gideceğimi söylemiştim. Öyle yazmamı istemişlerdi. Çok çabuk ayırdılar bizi Şumlu'dan. Vera'yı bile görmedim. Nereden çıktı şu Vera, diyeceksin. Düşlerimde bile sana anlatma olanağı arayıp durdum, yapamadım. Saplantı oldu şu anlatım. Anlatayım. O benim çevre içinde saygınlık gereksinmemdi. Yeni Pazar'da onların evinde kaldım. Bir yoldaştı benim için, o kadar. Kendisi de Peter Baron'a seçilince Şumlu'ya beraber geldik. Bir oda tutup beraber kalmamızı önerdi. Böylece parasal durumdan fazla sıkıntı çekmeyecektik. Onun beni gözleme görevini yüklendiği sanısındaydım. Çünkü bana da onu gözleyip ona ilişkin raporları komsomola vermemi buyurmuşlardı. Bu nedenle önerisini kabul ettim.